Ayrım 39.
16. yüzyılın başında İspanyol kralının hizmetinde bir Portekizli olan Magellan, Uzak Doğu'nun güneybatı yolunu keşfetti ve Atlantik'in Pasifik ile birleştiğini tanıtladı. Bu, dünyanın tarihte ilk kez deniz yoluyla dolaşılmasıydı. İspanyol fatihleri Meksika Azteklerinin ve Perulu İnkalaların zenginliklerini ceplerine indirdiler. Onların yüksek uygarlıklarını silip süpürdüler. Daha sonra askeri üstünlükleriyle ve Katolik misyonerlerin yardımıyla güçlenen fatihler Orta ve Güney Amerika'nın büyük bir bölümüne el koydular. Fiyatlarda devrim. Sömürgelerin ölçüsüz yağmalanmasının Batı Avrupa, İspanya ve en çok da Portekiz ekonomisi üzerinde beklenmedik etkileri oldu. Şöyle ki Amerika madenlerinin köle el emeğiyle değerlendirilen altın ve gümüşün mal olduğu fiyat Avrupa'da para olarak tedavülde bulunan değerli madenlerinkinden düşüktü. Bu en gerekli maddelerin fiyatını birdenbire yükseltti. Bundan ilk zarar görenler pazardan kopmuş olan yoksul köylülerle kent işçileri oldular. İspanyol ve Portekizlerden sonra bir süre Hollanda ve İngiliz tüccarları yeni topraklar aramak üzere yollara düştüler. 1505 yılında Hollandalılar ilk kez Avustralya adını alacak olan yeni bir kıtanın kıyılarına vardılar. Fransa'da kendi payına sömürge fetihleri yoluna koyuldu. Kuzey ve Güney Amerika'da bir dizi topraklara el koydu. Sömürgeleri sömürme sistemi. Basit anlamıyla yağmanın dışında fatihler sömürgeler için tam bir sömürge sistemi kurdular. Hollandalılar daha sonra da İngilizler tarafından yaratılan Doğu Hindistan şirketleri herkese bilinen bir ün kazandılar. 17. yüzyılda İngilizler Hollandalı meslektaşlarını Hindistan'dan çıkarmayı başardılar. Buna karşılık Hollandalılar da İngilizlerin ele geçirmeye çalıştıkları Endonezya'da üstünlük sağladılar. Başlangıçta sömürgeciler özellikle eşdeğer olmayan değişimlere başvurdular. Sonra gitgide silaha sarıldılar. Hindistan ve Endonezya sömürge haline geldi. Afrikalıların insanlık dışı sömürülmesi Amerikan sömürgelerinde başladı. Yüzlerce ve binlerce insan kölelik zincirine vuruldu ve abonoz tüccarları tarafından Kuzey ve Güney Amerika'ya doğru yola çıkarıldı. Orada büyük tarım işletmelerinde, plantasyonlarda Afrikalı köleler emekleriyle büyük toprak sahipleri yararına çok büyük zenginlikler yarattılar. Yeni toprakların fethi ve soyulması, önemli bir miktarda zenginliğin akması Avrupa'da kapitalist ekonominin ilerleyişini hızlandırdı. 2. Toplumsal ve siyasal ilişkilerin gelişmesi. Ulusların ortaya çıkışı. Kapitalist ilişkilerin ortaya çıkışı ve ilerlemesi Avrupa'nın toplumsal ve siyasal düzeni üzerinde olağanüstü bir etki yarattı. Halkların biçimlenmesi daha ilkel topluluğun dağılıp parçalanması ile birlikte başladı. Halk tarihsel evrim bakımından klan ve kabileden daha çok evrim geçirmiş bulunan bir varlıktır. Gelişmiş köleci ilişkilerin bulunduğu ülkelerde halklar köleliğe koşut olarak cisimleşmeye başladılar. Toplumsal gelişmenin köleci evreyi atladığı yerlerde feodal ilişkiler sistemi ile birlikte oluştular. Daha ileri feodalite çağında bu süreç Avrupa Asya'nın birçok ülkelerinde şu ya da bu biçimde sonuçlanmıştı. Kapitalist ilişkilerde ilerleme var olan halklardan başlayarak ulusların birliklaşması olayını doğurdu. Bu ekonomik birliğin ve devletlerin siyasal merkezileşmesinin sonucuydu. Ülkenin ayrı ayrı bölgeleri arasında ekonomik bağların güçlenmesi, dillerin ve ulusal uygarlıkların oluşmasına elverişli koşulları yaratıyordu. Uluslar kapitalist üretim ilişkilerinin ilerlemesinden doğdular. Başka bir deyişle bu biçimde kurulmuş olan uluslar bağlar burjuva bir nitelik taşıyordu. Nüfusun bütün sınıf ve tabakaları ulustan sayılıyordu. Ama ekonomik ve siyasal bakımdan burjuvazi egemen sınıf olduğu için oluşum halindeki uluslar da burjuva ve bir nitelik alıyorlardı. Bu gözlem ideoloji içinde geçerlidir. Burjuvazinin ve proletaryanın oluşması. Soylular ve rahipler sınıfı dışında kalan Fransa'da 3. tabakanın tiers etat genel yığınından kendisini sıyrılmış olan burjuvazinin sağlamlaşması ulusların ortaya çıkma sürecine bağlıydı. Bu şu anlama geliyordu ki yeni bir sömürücü sınıf doğuyordu ve ona koşut olarak onun uzlaşmaz karşıtı olan bir sınıf proletarya gelişiyordu. proletaryanın evrimi birçok aşamalardan geçti ve ancak evrim yolunda ilerlemiş bir kapitalist toplumun bağrında mekanik üretimin gelişmesi döneminde böyle bir sınıf olarak ortaya çıkıyor. Kendi kendine sınıf olmaktan çıkarak kendisi için sınıf, kendi çıkarlarının bilincine varmış ve o çıkarlarını burjuvaziye karşı savaşın vererek savunmaya hazır olan bir sınıfa dönüşüyor. Mutlakiyetçi feodal monarşi. Kapitalist ilişkilerin ilerlemesi feodal soyluları kendi sınıfın egemenliklerine yeni bir biçim vermek zorunda bıraktı. Bu biçimin mutlakiyetçi feodal monarşi olması gerekliydi. Feodal senyörler sınıfı üretimdeki ilerlemeyi kendi çıkarları için kullanmaya bakıyordu. Kendisini tehdit eden kapitalizm tehlikesinden habersiz olan senyörler sınıfı başlangıçta burjuvaziyi destekledi. Ekonomik evrim belli bir noktaya dek soylularla burjuvazi arasında soyluların egemen durumlarını korudukları bir ittifakı zorunlu kılıyordu. Bir feodal ne denli büyük olursa olsun tek başına kendi yurtluğuna komşu topraklar üzerinde kurulmuş olan kapitalist işletmeleri kendi iradesine boyun eğdiremiyor ve kendi çıkarına kullanamıyordu. Her yana davludak salmış yönetim aygıtı ile yalnız feodal devlet bu işin üstesinden gelebilecek güçteydi. Kapitalist işletmelerden aldığı vergilerle iktidardaki sınıf şu ya da bu şekilde ticaret ve sanayiden çıkarlar sağlıyordu. Zaten bir yönetim aygıtını ve büyük bir orduyu ayakta tutma harcamaları gittikçe artan meblağları gerektiriyordu. O denli ki feodal soylular vergilerin ve devletin başka gelir kaynaklarının arttırılması ile çok ilgiliydiler. Feodal rant genelleştirilmiş ve merkeze bağlanmış bir rant görünümü aldı. Böylece feodal sınıfın ekonomik gereksinmeleri, bürokratik aygıtı daha da fazla merkezileşmeye götürüyordu. Bu son olgu sınıflar arasındaki çelişkilerin derinleşip keskinleşmesinden ileri geliyordu. Çünkü burjuvazinin ekonomik gücünün artması, köylünün ve kentli yoksul nüfusun sömürüsünü ağırlaştırıyordu. Feodal monarşinin en büyük kaygısı emekçilerin hoşnutluğunun önüne geçmekti ve örneğin İngiltere'de topraklarından kovulan köylülerin ayaklanmalarını zalimce bastırıyordu. Rusya'da soylular 18. yüzyıldaki Emelyan Pugaçev'in yönettiği köylü isyanını güçlükle bastırdılar. 3. Yeni ideolojik olaylar. Rönesans'ın kültür ve ideolojisi. 14. ve 15. yüzyılda İtalyan kentlerinde kapitalist ilişkilerin hızla gelişmesi ideoloji alanına yansıdı. Rönesans'ı doğurdu. Yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans terimi eski uyarlığın dirildiğine inanan ilk burjuva ideologlarının buluşudur. Oluşum halindeki kapitalist üretim doğanın incelenmesi üzerine ilgiyi kamçılıyordu ve böylelikle 15. yüzyılın sonlarına damgasını vuran bilimlerin ve tekniklerin bir ok hızıyla ilerlemesine yardım ediyordu. 16. ve 17. yüzyıllar bilimler için büyük bir dönüm noktası oldu. Din dogmalarına karşılık deneyimlere dayanarak doğanın incelenmesine başlandı. Doğa yasalarının tanınması konusunda büyük başarılar gerçekleştirildi. Bilimsel buluşlar eski feodal ve dinsel anlayışlara karşı yürütülen amansız bir savaşın pahasına açıklanabildiler. Yeni bir dünya anlayışı manevi ve ruhsal yaşamın her alanına bilim, edebiyat ve sanatlara biçim veriyordu. Bu büyük bir ideolojik devrim oldu. Rönesans'ın büyük devleri vardı. Ressam, matematikçi ve mühendis Leonardo da Vinci 1452-1519, kimsenin erişemediği ressam ve heykelci Michelangelo Buonarroti 1475-1564. O çağdaki dünya uygarlığının öteki ustaları arasında ressam Santi'yi 1483-1520, ressam Titien'i 1477-1576, Ozan Ariosto'yu 1474-1533 ve yazar Rebellias'i 1494-1553 anmak yerinde olur. Rönesans'ın öncüleri kendi ideolojik akımlarına hümanizm adını verdiler. Bununla yeni uygarlığın laik niteliği ve bu uygarlığın feodalite ve din engellerinden kurtuluşunu belirtmek istiyorlardı. Hümanistler bir insan olarak kişinin değeri üzerinde önemli duruyorlar. Ama yükselmekte olan kapitalizmin bu ideologları aşırı dereceye götürülen bir bireyselciliği her ne pahasına olursa olsun kişisel başarıya ulaşma isteğini övmekteydiler. Başka bir deyişle onlar Burjuva türedisinin türküsünü söylüyorlardı. Bu bakımdan İtalyan düşünürü Macquarie'nin 1469-1527 siyasal anlayışları çok anlamlı oldu. Machiavel, Prince adlı kitabında özellikle şunu öğretiyordu. Kişisel amaçlara ya da kastının amaçlarına ulaşmak için bütün çareler, zor, hile, kalleşlik, sözünü tutmama, yalan, ikiyüzlülük hepsi mubahtır. Bunun içindir ki Rönesans'ın Burjuva Hümanizmi, proletaryanın tarihin en devrimci sınıfının açıkladığı, bütün insanlık ölçüsündeki gerçek hümanizmden temelden ayrılır. Reform. Katolikliğe feodal toplumun ideolojik temeline karşı savaşım verirken burjuvazi sömürücü bir sınıf olarak dinden vazgeçemezdi. Onun için amaç olarak dini ve kiliseyi tümüyle ortadan kaldırmayı değil, bunları iyileştirmeyi yani Katolikliği yeni bir dinle değiştirmeyi ileri sürüyordu. Böylece genç burjuva sınıfının anlayışlarını ve çıkarlarını daha iyi yansıtan Protestanlık ortaya çıktı. Yüzyıllar boyunca Katolik Kilisesi tarafından hazırlanıp kotarılmış dogmalar ve ayin yöntemleri aldatmaca ve iman edenlerin bilinçsizliği üzerine kurulmuştu. Dogmalar ve ayin yöntemleri emekçilerin kuşkulanılmayan din duygularına dayanıyor, egemen feodal senyörler sınıfının amaçlarına yani halk yığınlarının köleleştirilmesi amaçlarına büyük ölçüde yanıt veriyordu. Ticaret için üretimin olduğu gibi kapitalist ilişkilerin ilerlemesi, köylülerin kişisel bağımlılıktan kurtulmaları, kentlerde nüfusun artmasına ve kültür düzeyinin yükselmesine neden oluyordu. Bunun içindir ki yeni tarihsel koşullar içinde genişlemekte olan burjuvazi, kendisini daha ince dogmalar yaratmak, halk yığınlarını uyutmak için Katolik Kilisesi'nin kullandıklarından daha elverişli yöntemler ve kendi egemenliğini güvenlik altına almak için daha geçerli çareler bulup hazırlamak zorunda gördü.
Ayrım sonu.